Ayrım 12.
Neyi nereden kaça aldıklarını birbirlerine aktarıp duruyorlardı. Bu eski yurttaşlarla ilişkin pek de cesaret verici olmamıştı. Perkins'e gelişimin ertesi gün yönetici Mr. Fibes'ın bana yaşam, düzen ve kurallarını anlatıyordu. Sonunda önemli vurgulayarak sökük ya da ütülenecek bir şeyiniz olursa sakın Bayan Kelly Cihan'ın yanına uğramaya kalkmayın. İşime verin gerekeni yaptırır demişti. Nedenini sorunca bir süre kemkümle geçiştirmeye kalktıktan sonra kocasını ve iki çocuğunu kesmişsiniz. Türklerden nefret eder demişti. Bu yüzden birkaç hafta ütü odasının önünden geçmemeye özendim. Sonra bir gün odamın kapısı vuruldu. Kapıyı aralayan bir kadın sesi Türkçe, "Hoş gelmişsin, dikilecek sökük, ütülenecek bir şeyin yok mu?" diye sormuştu. Sonra bana Malatya'dan göçtüklerini, mağazalarda satıcılık yapan iki de kızı olduğunu anlattı. Yöneticinin uyarısı yüzünden gevşeyip açılmaktan çekiniyordum. Fakat o hiç beklenmedik bir yakınlık gösteriyor, beni okul yöresindeki evine memleket yemeği yemeye davet ediyordu. Bir süre yarenlikten sonra eline iki pantolon tutuşturup teşekkür ettim. Birkaç gün sonra öğle yemeklerinden birinde hizmetçi Maria yanıma sokulup önüme bir tabak yerleştirdi. Mrs. Kellecian memleket yemeği yapmış, size de getirdi diye açıkladı. Sofra başlığı yapan Mr. Fibes'ın telaşla sakın yeme, içine belki zehir atmıştır diye uyardı. Benim içime bir kuşkudur girmişti fakat genzime kadar yükselen dereotlu, yoğurtlu kabak dolmasının kokusuna dayanamadım. Her ihtimale karşı kapıya bir can kurtaran çağırın diye takılarak kaşığa yapıştım. Gerçekten de nefis bir dolmaydı. Geride bir süre midemde sancı, bağırsaklarımda burulma bekleyip durdum. Güvenim artınca ütü odasına çıkıp yürekten teşekkür ettim. İnşallah bir pazar sandviçli köfte yapayım. Kızlarla da tanışırsın diye eski günlerden Malatya'nın kayısı ve armutlarından söz etti durdu. Mr. Fibes'ın bu yakınlığın nedenini bir türlü kavrayamıyordu. Sen gelinceye dek bu kadın Türklere ateş püskürüp dururdu. Şimdi ise evde senden değerlisi yok. Anlayamıyorum bunu deyip duruyordu. Koltuğumda bir kutu şekerleme evine içli köfte yemeye gittiğim zaman puntuna getirip kocasına ne olduğunu sormaktan kendimi alamadım. Hüzünle içini çekerek genç yaşta rahmetli oldu. Kalp dediler yanıtını verdi. Acısını tazelediğim için özür diledim. Kızları burada doğup büyümüştü. Geldiği yerlerin güzellik ve nimetleri konusunda annelerinin anlattıklarının gerçek olup olmadığını öğrenmek için ardı arkası kesilmeyen sorular yöneltip duruyorlardı. Şirin, tatlı dilli, tipik iki Amerikan kızıydı. Kendimi iyice güven içinde hissetmeye başlayınca Mr. Fibes'ın söylediklerini anlatmaktan kendimi alamadım. Kadın özür dileyen küçük bir gülücükten sonra açıkladı. Burada adet olmuş. Ermeniler, Rumlar Türkleri atıp tutmazlarsa sen kayıplanıyor. Ne yaparsın? Sıla özlemi söyletiyor karşılığını vermişti. Sorunun başka bir boyutuna da Paul'un tanıştırdığı Ermeni asıllı bir avukatın babası ışık tutmuştu. Paul'dan hakkımda öğrendiklerini babasına aktarınca davet et de kendine bir mercimek çorbası içirelim demiş. Adam Abdülhamit tahttan indirildiği sırada genç karısı ve kendi istekleriyle buraya göç etmişti. Pürüzsüz, hafifçe tutkulaşmış, terkipli Osmanlıca konuşuyordu. Kuyumculuktan biraz varlık edinmiş, tek oğlunu Harvard Hukuk Fakültesi'nde okutmuş. İki katlı, bahçeli, güzel döşenmiş bir evde oturuyorlardı. Eşi çorbalı, börekli, baklavalı, nefis bir İstanbul şöleni hazırlamıştı. Yemekten sonra Türk kahvelerimizi höpürdedirken söz dönüp dolaşıp Ermeni sürgününe gelmişti. Okulun ütücüsüyle başımdan geçenleri anlattım. Filozofça bir iç çektikten sonra görüşlerini ortaya dökmeye koyuldu. Evlat, hani bizim dilde suç kürk olmuş da kimse giymek istememiş derler. Bizimkiler de sürgünün sorumluluğu kendi sırtlarında olduğunu söylese kimse onlara aldırış etmez. Ağlayıp yakınarak kendilerini acındırmaya çabalıyorlar. Oradaki rahat battı onlara. Sanatın, ticaretin en iyisi ellerindeydi. En iyi evlerde oturur, en âlâ yemekleri yerdi. Osman üç kıtada yedi düvelle savaşırken onlar askerlik yapmaz, paralarının üstüne para yığarlardı. 3-5 kafası boza uyup Ermenistan diye tutturunca ne yapsın Osmanlı? Başlarına gelen geldi işte. Osmanlı kalkıp da bu 5-10 çeteciyi al şurası da sana Ermenistan olsun mu diyecekti. Sonra burada yokluk yoksulluk mu çekiyorlar? Kazançları, evleri, otomobilleri, okul ve hastaneleri oradakinden çok iyi. Ama gene de bilmem neredeki Pınar'ın arkada bıraktıkları bahçe bostanın hasretini çeker dururlar. Kötüsü kin ve öfkelerin çocuklarına da aşılıyorlar. Dertleri Ermenistan'sa işte Moskova elinde var bir tane. Gidip orada otursunlar. Gençlere aşılanan bu kinin belirtisine de Halep'te göçme George'un okul yöresindeki bakkal dükkanında rastlamıştım. George ile iyice ahbap olmuştuk. Boş saatlerimde dükkanına gider, bir köşedeki masasına oturup yarenlik ederdik. Bir kez de beni evine lahmacun yiyip rakı içmeye davet etmişti. Kapısında belirince elindeki işi bırakır, gel bakalım hemşeri diye yakınlık gösterirdi. Gene yazılı bir ödev üzerinde geç saatlere kadar uğraştıktan sonra onun sokağında bir sigara içmeye çıkmıştım. Vakit hayli ilerlediği halde yarı inik kepengin altından konuşma sesleri sızıyordu dışarı. Kepenk altından başımı uzatıp George diye seslendim. Gülerek beni içeri aldı. Gel gel, rakı var, bir kadeh de sen at. masasının başına götürdü. Masa başındaki öteki iki kişiyle tanıştırdı beni. Sonra Türkiye'den geleli 3-5 ay olduğunu açıkladı onlara. Ses ve konuşmalarından yaklaşık ben yaşlı oldukları kanısına vardım. Konuşmaların bir teviye kız kadın üzerinde dolaşmasından bekar oldukları sezinleniyordu. George, bu da epeyce çapkın ha. Her seferinde bir başkasıyla gelir buraya diye takılmıştı. Konunun bu alanda yoğunlaştığı sırada içlerinden birisi hafifçe peltekleşen bir dille birden konuyu değiştiriverdi. Bekleyin, çok kalmadı. Yakında Kızıl Ordu ile gelip elimizden aldığınız ülkemizi kurtaracağız gibi sözler etmeye başladı. Elektriklenen havayı George yatıştırmaya uğraşırken ben de sükunetle Türkiye'nin neresinden göçüp geldiğini sordum. Doğma büyüm Amerikalı olduğunu ama jetlerinin öcünü almaktan da geri kalmayacağını ekledi. Saldırganlığı artırdıkça geç vakit tenha bir sokak içinde 3 Ermeninin ortasında kalmanın verdiği çekingenliği öfkem aşmaya başladı. Ben de onu ileri geri atıp tutmaya koyuldum. Neyse, George araya girdi. Ben de kaçtı denmesine meydan vermemeyi özenerek çıkıp okula döndüm. Odamda onlar arasında geçen çocukluk yıllarımı anlatmaktan kendimi alamadım. Oturduğumuz mahallede yoğunca bir Ermeni azınlığı vardı. Ahçılığımızı Musliye bacı yapar, hastalarımıza Doktor Hozep bakar, dikişleri ardı güzel diker, bakırlarımızı garoç usta yapıp kalaylardı. Çocuklarıyla selamlık avlusunda aşık, gülle oynar, sapanla serçe avlardık. Yortularında evimize tepsi tepsi boyalı yumurtalar, çörekler gelirdi. Bayram yemeklerimizi onlarla paylaşırdık. Dedem şirketlerin ortağı ve avukatıydı. Bizi onlardan ayıran şeyler de yok değildi. Kadınları saçlarını hotez yapar, omuzlarında şalla yüzü açık dolaşırdı. Bizimkilerse çarşaf ve peçeye bürünmeden sokağa adım atmazdı. Pazarları karşıdaki kayacığın yamacındaki kilisenin çanları yankılanmaya başlayınca giyinip kuşanıp öbek öbek tapınmaya giderlerdi. Bizim selamlığa da ancak iş ilişkileri olduğu zaman gündüzleri uğrarlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki sürgün sırasında birçokları ağırlıklarını sandık ve sepetlere basıp bize emanet etmişlerdi. Dönüşte de eksiksiz geri almışlardı. Arada açıkça düşmanlık belirtisi sayılacak hiçbir şey yoktu. Buna rağmen yenilgi sonucu kenti önce İngilizler sonra da Fransızlar işgal edince onlarla birlik olup bizi ezmeye kalkmışlardı. Daha sonra da onların yanı başında silaha sarılıp bize karşı savaşmaya koyulmuşlardı. Bu nedenle kimin kimden yakınması gerektiğini kolayca kestiremiyordum. Sanırım düşmanlığın bir nedeni köklerinden kopup gurbet ellere sürülmeleri olsa gerek. Boston çevresinde Amerikalıların sınır çizgisi üstünde bocalayanların dışında soylarının 2-3 yüzyıl gelişiyle övünen birçok gerçek Amerikalıyı da tanıma fırsatı elde ettim. Avusturya'da ancak ev sahibinin yakınları ve üniversitedeki sınıf arkadaşlarıyla ilişki kurabilmiştim. Öyle yabancı ülkelerden gelenleri arayıp soran olmazdı. Buradaysa durum çok farklıydı. Birçok hafta sonları hiç tanımadığım ailelerden hafta sonu davetleri alırdım. Toplumun her katından insan vardı aralarında. Yemek servisini sofracıların yaptığı varlıklı konaklarından mütevazi işçilere kadar hemen her tür ailenin sofrasına oturma fırsatı buluyordum. Konukseverlikleri söz götürmezdi doğrusu. Ev sahipliğini sadece sofra donatarak değil, misafire önemli bir kişiymiş duygusu aşılayarak yapıyorlardı. İlgi ve meraklarınız araştırılıyor, sizi o yönlerde eğlendirmek için her çaba harcanıyordu. Aile yapısı ilişkileri de burada hem Avrupa'dan hem de bizim ülkemizdekinden çok farklıydı. Evin komutanının kadın olduğu hemen fark ediliyordu. Onların peşinden hükümdarlık galiba çocuklarla evin köpeğindeydi. Çoğu evlerde yemeklerden sonra erkeğin önlüğü takıp bulaşığa yumulması oldukça şaşırtmıştı beni. Bir de çocuklara karşı tutumları çok etkilemişti beni. Yaşı ne olursa olsun çoğu yerlerde onlara yetişkin muamelesi yapılıyordu sanki. Görüş ve tercihleri soruluyor, istekleri önemsenerek dinleniyordu. Önce bu bana güdümsüzlük gibi gelmişti. Fakat çok geçmeden düzen ve kuralları öğrenip uyum sağlamalarına ne kadar önemsendiğini kavradım. Göçtükleri eski dünya ülkelerinin çoğunda ailenin güdümü öncelikle babanın elinde sayılabilirdi. Acaba bu gelenek okyanusları aşarken nasıl olup da değişivermişti? Belki de bu ülkenin ilk göçmenlerin çoğunlukla erkeklerden oluşması ve bir eş elde edebilmek için yarışmanın erkekler aleyhine işlemesinden ileri gelse gerek. Böylece bulaşık yalağının başına sıkıştırılan erkekle kurtuluşu, yeteneklerinin bir kesimini ev işlerinde emeği azaltıcı araç ve renklerin keşif ve geliştirilmesinde kullanmak gereğini görmüştür. Elektrik süpürgesi, çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı gibi araçlardan birçoğunun bu ülkede geliştirilmesi ve hızla yayılma olanağı bulabilmesi bir ölçüde bu tutsaklığın ürünü olsa gerek. Lisede yatılı okurken bir gün müdür büyük sınıfları başına toplayarak okula satılmak istenen bir harika aracın gösterisine tanık olmamızı istemişti. Bu her gün süpürülüp silinen müdür odasından ne kadar toz çıkabileceğini ortaya koymak için elektrik süpürgesi satıcısının düzenlediği bir gösteriydi. Gerçekten de 5 dakika içinde parkeleri, şömine mermerleri ışıl ışıl yanan eski nazır makam odasından makine bir torba dolusu toz çıkarmıştı. Fakat ne yazık ki tüm hayranlığına rağmen müdür temizlik ödeneği faslından böyle fizik laboratuvarına yakışan bir aracı nasıl satın alabileceğini kestiremediğinden okula girmeyi başaramamıştı bu teknik harika. Doğduğum kentte de en varlıkların evinde de o yıllarda temizlik, tozu dumana katan çeşitli süpürgelerle yapılır, arta kalan yiyecekler bozulmasın diye kovalarla kuyulara sarkıtılırdı. Viyana'da bulunduğum sırada da ev sahibim gözünü karartıp taksitle bir elektrik süpürgesi almıştı. Bozar korkusuyla hizmetçiye el sürdürtmez, kendisi kullanırdı. Halasının ünlü kümes hayvanları dükkanında bile buzdolabı olmadığından hafifçe bayatlamaya yüz tutmuş tavuk ve kazları indirimli fiyatla satmaya çalıştık. O yıllardaysa yeni dünyada bu araçların bulunmadığı evler yoksulluğun tabanı sayılıyordu. Onların her fırsatta dünyanın telefondan banyo küvetine, otomobilden radyoya kadar her tür teknik harikanın çoğunun kendi ülkelerinde bulunduğu ile övünüp duruyorlardı. Gerçekten de bu ülkenin aile ocakları her yönüyle önce ev hanımının sonra da tüm ailenin rahatını sağlamak için düzenlenmişti. Mutfaklar ekmek kızartma makinesinden yumurta doğrayacağına, çöp öğütenden soğan tozuna kadar bin türlü araç ve konserv ile donatılmıştı. Kiler rafları hazır çorba çeşitlerinden tavuk yahnisine, kızarmış patatesden bezelye konservesine kadar her tür konserv ile yüklüydü. Odalar duvardan duvara halı döşeliydi. Öyle katlayıp bahçe balkona sürükleyerek zerdali sopalar ile vur gitsin temizlik de istemiyordu. Mobilyalarda gözü doyurucu olmaktan çok gövdeyi rahatlatıcı bir yapıdaydı. Koltuk kanepelere oturunca insanı ne sırtına gösterişli oymalar batıyor ne de dirseğinizi dayayabilecek yumuşak bir yer aramak zorunda kalıyordunuz. Kuş tüyü ya da köpük lastikler içinde yumuşak bir bulut kümesine gömülmüşçesine gevşeyip rahatlanıyordu. Oralarda dilediğin yere yayılıp gömüldükçe hemen kafamda bizim evlerin aile üyelerine sımsıkı kapalı tutulan, her zaman denetime hazır misafir odaları geliyordu. Ancak utanılacak ya da önemli birisi ziyarete gelince acele mobilyaları toz ve hor kullanmadan kuruyan örtüler toparlanıp bir tarafa tepilir, vitrinlerde boy göstermekten ne işe yaradıklarını kendileri de unutan gümüşler ve kristaller ortaya çıkardı. Büyük kesimi varlık gösterisiyle kayınvalideden torunlara kadar tüm üyelerin hatır ve sağlıkları sorulmakla geçen misafir afeti sona erince de evin sinirleri gergin hanımı gevşeyip oh diyemezdi. Kırılıp dökülmesin diye herkesin huzuruna çıkmaya gönül indirmeye bu araçlar yıkanıp parlatılır, özenle göstermelik yerlerine dizilir, ancak bütün bunlar bittikten sonra hanım oh çekip günlük oturma odasındaki sedire kendini atabilirdi. Buradaysa misafirlikte ev sahipliği de rahattı. Allah aşkına şundan buyurun gücenirim zorlamalarının duyulmadığı sofrayı toplamak, evin beyine bulaşık kurulamakta yardım etmek misafirin doğal görevi sayılıyordu. Buna karşın kalabalık kokteyl partilerini ise kanın bir türlü kaynayamamıştı. Bir elde içki kadehi, ötekinde sosis çöpü, omuz omuz ayakta dikilerek herkesin konuşup kimsenin dinlemediği bu arı kovanlarında ne tat aldıklarını bir türlü kestiremedim. Belki hengamenin gözü doyuran bir yanı var. Fakat söyleneni anlayabilmek için kulağınızı konuşanın ağzına yapıştırmak gereken ve bir teviye tünekteki tavuklar gibi abanacak bacağı değiştirmek beni serseme çeviriyor. O yıllarda eski dünyanın yabancı olduğu bu tür illetler ve avantajlar Coca-Cola, hamburger ve caz müziği gibi dünyanın her köşesine yayılıp bulaştı. Uzak Doğu ve Afrika'nın az gelişmiş ülkelerinin pazar yerlerine kadar ciklet ve türlü çeşit kolalar yayılmış durumda. Fil ve develerin henüz kaybolmadığı asfalt yollarda lüks sedanlar dolaşıyor. Satıcı çığırtkanların yarıştığı pazar yerlerinin yanı başında serin havalı süpermarketler yükseliyor. Boston yöresinde geçirdiğim yıl tapınma özgürlüğü uğruna buraya göçüp gelen çeşitli inanç ve mezheplerin yarışma hızlarını, ülke sınırları içinde de durduramayarak dünyanın dört köşesine misyoner örgütleriyle yayılışlarının nedenini kavramama yardım etti. En alçak gönüllü kasabaların bile her sokağında Christian Science'dan Baftis ve Katolikliğe kadar her türlü inançların tapınaklarından birisi yükseliyor. Kilise büyük ölçüde Tanrı ile kullarının baş başa kaldığı tapınma yeri olmaktan çok öteye gitmiş. Spor alanları, kilise piknik ve eğlence toplantıları, gençlik ve çeşitli sosyal yardım kolları ile sanki bir halk eğitim merkezine dönüşmüş durumda. Rahipler mihraplarına kurulup cemaatin tapınmaya gelmesini beklemiyor. Herhangi bir nedenle toplantı ya da ayine katılmayanları rahip arasını soğutmadan evlerinde ziyaret ediyor. Hastalık ya da başka bir sorunları olup olmadığını araştırıyordu. Onun uyarısı yetmiyormuşçasına konu komşu da sizi kilisede göremedik bir sıkıntın mı vardı sorularıyla ağırlıklarını ekliyorlardı. Bu nazik baskının altında belki biraz bağış tepsisinde eksilen paralar yatıyordu. Fakat bundan öteye kilise ve tanrı görevlisi kendini bir tür sosyal hizmet uzmanı ve ruhsal danışman olarak da görüyordu. Sonra yabancıları evlerinde ağırlamaya kalkan aileler onları kilise cemaatlerine tanıtmak için de özel bir özen gösteriyordu. İş ve ticaret hayatındaki müşteri kazanma yarışına sanki din kurumları da tutulmuş gibi geldi bana. Okulda yerleştiğim haftadan başlayarak adresime postalanan malzeme dışında, kilise ve toplantılarına ilişkin davetlerin yanı başında din ve mezheplerini tanıtan broşür ve mektuplar da geliyordu. Bu yazılı yayılma ve ruh kurtarma çabaları yetmiyormuşçasına, bu kurumların gezici mensupları ve gönüllü misyonerleri de kurtarılacak ruhların peşini bırakmıyordu. Bir kez Christian Science Kilisesi mensuplarından birisi koltuğunda bir tomar yayınla ziyaretime gelmişti. Ruhun ten kafesi ve aksaklıklarına bile inanç yoluyla düzen verebileceği, dua ile her tür hastalığın sağaltılabileceği konusundaki uzun nutkunu sabırla dinledim. Fakat kucağıma yerleştirmeye kalktığı yayınları gözlerimin görmediği gerekçesine sığınarak okuyabileceklere götürmesinin daha yararlı olabileceğini belirtmiştim. Bir hafta geçmeden gene çıka geldi ve kucağıma kabartma yazıyla basılmış Peygamberlerinin Sağlıkta Bilim adlı İncil'ini koyuverdi. Bu hanım peygamberin ilgi ve inançlarına ilgi duymaktan kendimi alamadım. Varlığın ruhtan oluştuğunu, beden özür ve hastalıklarının ise inanç eksikliğinden ileri geldiğini savunuyordu. Dua ve tapınma yoluyla ruhun zaafları yenilince tüm tensel dertlerin de sona ereceğini ileri sürüyordu. İnanç özgürlüğü tabanında gelişen bu din ve mezhep panayırına bir de tarikatlar eklenince mistik orman balta girmemiş ormanlara dönüşüyordu. Özellikle benim gibi kökleri yüzyılların ötesine giden kavuklu, cübbeli tarikatların inanç sömürüsü diye kılık ve tekkelerinden yoksun bırakıldığı bir ülkeden gelenler için şaşırtıcı bir başıboşluk gibiydi bu özgürlük. Yaşamlarının amaç ve yollarını kendi yetenekleriyle çizebilme gücünden yoksun, şaşkın ruhların bu inanç sömürücülerinin nasıl toparlayıp sömürdükleri konusunda basın ve yayın organlarında sık sık coşkulu haberler çıkıyordu. Fakat o yıllarda Father Divine, Krishnamurti akımları modası geçinceye dek sürüp gidiyor, onların yerini günümüzün boynu çıngıraklığı, yalın ayak çiçek çocuklarının oluşturduğu yeni inanç kolonileri türüyordu. Yüzyıllar boyu güçlü, asıp kesebilen bir elin yönettiği toplum geleneklerinin bu özgürlük ortamında bir süre olsun şaşırıp kalması doğal. Bir kez radyoda Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısını izliyordum. Muhabirlerin sayın suyun demeden bay başkan diye başlayan ve hiçbir şeyi gargara etmeden ortaya attıkları sert ve çıplak sorular beni bile irkiltiyordu. Fakat başkan soğukkanlılığını hiç bozmadan bazen işe şaka karıştırıp her soruyu yanıtlıyordu. Basının böyle ülkenin en güçlü sayılan otorite figürünün karşısına çıkarak ondan hesap sorması ve yanıt alabilmesi benim için hayli şaşırtıcı olmuştu. Hele Tim Şule'deki serbest hitabet kürsülerinde hükümete ve büyüklerine ağzına geleni çekinmeden saçıp savuranları dinlerken oradan hemen uzaklaşıvermek gelmişti içimden. Kendi kendime herhalde şimdi çevremiz eli coplu polisler sarar, toparlanıp götürülecekler arasında bizi de sokar korkusuna kapılmıştım. Oysa bu konuşmacılardan birisine öfkelenip fiskeyle taş atmaya kalkanı polis konuşma özgürlüğünü engelliyor diye toparlayıp götürmüştü. Yeni dünya ile tanışıklığım ilerledikçe ben de bu özgürlüğün tiryakisi olmaya başladım. Ancak her yere ve her şeye burnunu sokabilme, her şeyi ortaya dökebilme ve eleştirme yetkisine sahip olan basının tüm dünyada ülkeleri hakkında yanlış bir imgede yarattığını sanıyorum. Buraya gelmeden önce Amerika konusunda bildiklerim öncelikle banka soyguncuları, yeraltı mafyaları, sinema yıldızlarının çılgınlıkları, petrol, demir yolu otomobil krallarının göz kamaştırıcı yaşamlarından öteye geçemiyordu. Sokaklardan altın süpürüldüğü her dakika tepeden tırnağa silahlı çetelerin kent sokaklarında biri birisiyle savaşa giriştiklerini sanıyordum. Yüz göz kapalı beyaz harmanilere bürünmüş kuklos klanlar zencileri linç edip ev ve çiftliklerini kundaklarlardı. Böyle beyin belirsiz, meydanın ıssız olduğu bir ortamda insanı her an savaş cephesi tetikliği içinde varlığını sürdürebileceği kanısına varmak doğaldı. Fakat orada kaldığım yıllar boyunca ne bir altın damarı bulabildim ne de çizme konçlarına kadar silahlı kovboy çetelerinin baskın ve savaşlarına tanık oldum. Herkes günlük yaşamın çarkı içinde bulabildiği yer ve görevi barış içinde sürdürüp gidiyordu. Yeni İngiltere kutup ve ekvator iklimlerinin kucaklaştığı ve dört mevsimin tüm nitelik ve yeteneklerini olabildiğini ortaya koyduğu bir bölge. Güz ayları boyunca hafta sonları Atlantik boyundaki küçük balıkçı köylerini ziyaret ediyor, ormanlarda her renkten yaprak yağmuru altında çürük bitki kokularını içimize çekerek dolaşıyorduk. Derken gece ayazları güçlenip mavi göğü koyu bulutlar kaplamaya başladı. Bir sabah açık penceremizden yüzüme uçuşan kar tanecikleriyle uyandım. Kış soğuğunun bu kadar keskin, karın bu kadar yoğun düştüğü yer görmemiştim. Okul alanındaki gölet, vadi boyunca uzanan Charles Nehri kaskatı buz kesilmişti. Diz boyunu bulan kar yüzünden evlerden okul yapısına yeraltı geçitlerinden gidilip geliniyordu. Ama burada insanların soğuk ve kardan yılmadıkları da ortadaydı. Azat saatlerinde yokuşta kızaklar, gölet ve nehir yüzündeki buzlar patencilerle doluydu. Bir gün Paul'ün zoru ile bence ayaklarıma bir paten geçirip iki kişi arasında gölette kaymayı denemiştim. Yanımdakiler beni bırakınca ayaklarım altında kayıp giden patenler beni paniğe düşürmüştü. Sonra kıyıdaki sesleri, buz üstündeki paten hışırtılarını dinleyerek yüzümü uyuşturan soğukta kayıp gitmek bana özgürlüğün doruğu gibi geldi. Mart içinde karlar erimeye, buzlar gevşemeye başladı. Parçalanan bulutların arasından arada bir yüzünü gösteren güneşin ışınlarına, kanı hızlandıran bir ısırıcılık gelmişti. Sabahları pencemizden içeri sızan kara tavuk ve kardinal cıvıltıları giderek yoğunlaşıyordu. Yüreğin sevmek ve sevilmek özlemiyle dolup taştığı o günlerde içinde bir de tası oluşmaya başlamıştı. Birkaç ay içinde sertifika programı sona erecek ve bursun süresi dolacaktı. Oysa bu belge Viyana'da edindiklerimin ötesinde bir diploma anlamı taşımıyordu. Ülkeye dönüşümde bu belgeleri görev almak için yeterli sayılıp sayılmayacağından emin değildim. Bu nedenle bütün bu çabaları bir üniversite diplomasına bağlamak gereğini duyuyordum. Sorunu bir gün sertifika yöneticisi ve danışmanım olan Doktor Elin'e açtım. Harvard Eğitim Fakültesi'nde özel eğitime ilişkin birkaç münferit ders bulunduğunu, bu nedenle o alanda diplomaya dönük bir çalışma yapılamayacağını açıkladı. Kesin bir söz vermemekle birlikte tam teşkilatlı bir özel eğitim bölümünün bulunduğu Kolombiya Üniversitesi ile benim için yazışacağını ve burs olanakları olup olmadığını araştıracağını vaat etti. Aynı sorunu Mrs. Matere'de yazdım. Ancak onun gene bir uzak doğu gezisine çıktığını, yanıt alabilmenin hayli gecikebileceğini öğrendim. Bir süre sonra Doktor Ellie'nin yardımcısı Miss Haven beni odasına çağırdı. Kolombiya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı'ndan gelen yanıt okudu. Doktor Frampton aynı zamanda New York Köyler Okulu'nun müdürlüğünü de yapıyordu. Bu kurumca sağlanacak bir bursa eğitim fakültesinde diplomaya dönük çalışmalar yapabileceğini, yatıp yeme ve uygulama işlerini de okulda sürdürebileceğimi yazıyordu. Dilersem hemen önümüzdeki yaz sömestrinde işe başlayabileceğimi de belirtiyordu. Mısır mumyaları kadar duygusallıktan uzak olan Miss Haven peşinde hafif bir gülücük ışıltısıyla beni kutladı. Bu gelişme beni de çok sevindirmişti. Her ne kadar Boston yöresinin sakin sevimliğinden sonra yeni baştan New York'un gürültülü ve koşuşturmalı havasına geri dönmek beni irkiltiyorsa da, diploma sorununu en elverişsiz koşullar altında bile çözebilmenin sevincini azaltamıyordu bu. Bir süre sonra Mrs. Mater'in yazılı duyurusu üzerine Light Booth sekreteri Miss Helt'ten bir mektup aldım. Kolombiya'da yaz sömestrine devam edebilmem için gerekli önlemlerin alındığını, o dönemde üniversite içindeki International House'da yatıp kalkabileceğimi duyuruyordu. Haziran ortalarında sertifika sınavlarını tamamlayıp yolculuk hazırlıklarına koyuldum. Burada hiç beklemediğim bir zaman ve yerde Mr. Isley'nin baskınına uğradım. Bir akşam bir kız arkadaşla Chambrite'deki bir öğrenci dansına gitmiştik. Dans platformunda dönüp dururken ensemde onun nefes ve sesini duydum. "Ey, sen buraya eğlence yapmak için mi geldin?" diye takılıyordu. Dansı bırakıp sevinçli bir şaşkınlık içine kucaklaştık. Beni okulda aramış. O da arkadaşımdan nerede olduğumu öğrenince üşenmeden kalkıp gelmiş. Kız arkadaş arabasıyla bizi okula bıraktı. Geç vakitlere kadar geçen ayların bilançosunu çıkardık. O bana sonu yaklaşan yıllık tatillerinin dönüş hazırlıklarını Boston'daki misyon merkeziyle konuşmak için birkaç günlüğüne geldiğini anlattı. Benim işlerim de o tarihlerde tamamlanacaksa birlikte geri dönebileceğimizi ekledi. New York'taki burs gelişmelerini aktarmaya henüz vakit bulamamıştım. Sevineceğini sanarak gelişmeleri açıkladım. Fakat hiç de beklediğim gibi olmadı. Sesinde mutluluktan çok tasalı bir ton yankılanıyordu. Korkarım sen buralara gereğinden fazla bağlandın. Çabucak dönüp hizmete başlamak istemezsin. Sözlerinde hiç de hoşgörü belirtisi yoktu. Ona memlekette bir işin ucundan tutabilmek için üniversite diplomasının ne denli önemli olduğunu anlatmaya, alacağım öğretmenlik sertifikasının oradaki koşullar içinde önemsenmeyeceğini anlatmaya uğraştım. Sözlerimden fazla etkilenmiş görünmüyordu. Herhalde bu işi İzmir'deki Confucius'tan daha iyi belledin. Hani sizin dilde nasıl söylerler, koyun olmazsa keçi Abdurrahman Çelebi'dir. Sen bilirsin ama bizimle dönsen daha iyi olur deyip duruyordu. Elime geçen bu fırsatı kaçırmak istemediğimi, bir iki yıl içinde diplomayı koltuğuma alıp dönünce bana daha fazla güven duyulacağını inandırmaya çalıştım onu. Ertesi gün kız arkadaş telefon etti ve ailesinin Mr. Isley ile tanışmak istediğini, bu nedenle ikimizi akşam yemeğine davet ettiklerini duyurdu. Ben de otelini arayıp mesajı aktardım. Akşam üzeri okulda buluştuk. Arkadaş da alıp evlerine götürdü.